Dostoyevski, Suç ve Ceza, 38. Bölüm. Raskolnikov Sonya'nın odasına girdiğinde hava artık kararmaya başlamıştı. Gün boyunca Sonya onu dayanılmaz bir heyecanla bekleyip durmuştu. Dunya ile birlikte beklemişlerdi. Dunya Svigrigailov'un "bu işi Sonya da biliyor" şeklindeki dünkü sözleri üzerine daha sabahtan gelmişti. İkisinin konuşmalarını, gözyaşlarını, birbirleriyle nasıl anlaştıklarını anlatmayacağız. Yalnız şu kadarını söyleyelim ki Dunya bu görüşmeden hiç değilse bir avuntu elde etmişti. Abi yalnız kalmayacaktı. Çünkü Sonya'ya açılmış, büyük gizini ona söylemişti. Kendisine insan gerektiğinde Sonya'ya koşmuştu. Yazgısı onu nereye atarsa Sonya da peşinden gidecekti. Dunya bunu Sonya'ya sormuş değildi ama böyle olacağını biliyordu. Sonya'ya büyük bir saygıyla bakıyordu. Onun bu saygılılığı Sonya'yı başlangıçta utandırmıştı. Neredeyse ağlayacaktı. Çünkü o kendisine saygı duyulmak şurada dursun, Dunya'nın yüzüne bakabilecek değerde görmüyordu. Raskolnikov'un odasındaki o ilk görüşmelerinde kendisine dikkatle ve saygıyla selam veren Dunya'nın o güzel yüzü onda hayatı boyunca erişilebilecek en güzel hayal olarak kalmıştı. Dunya sonunda dayanamamış ve ağabeyini odasında beklemek için Sonya'yı yalnız bırakmıştı. Nedense Rodya önce kendi evine uğrar gibi geliyordu. Sonya yalnız kalınca Raskolnikov'un gerçekten de intihar etmiş olabileceği düşüncesiyle kıvranmaya başlamıştı. Dunya da korkuyordu bundan. Ama ikisi birlikteyken birbirlerini yatıştırmışlar, binbir gerekçe sıralayarak bunun mümkün olmadığına birbirlerini inandırmışlardı. Şimdi ise birbirlerinden ayrılır ayrılmaz her ikisi de yalnızca bunu düşünmeye başlamışlardı. Öte yandan Sonya, Svigrigailov'un Raskolnikov'un önünde iki yol bulunduğuna ilişkin sözlerini hatırlıyordu. Ya Sibirya ya da Raskolnikov'un nasıl kibirli, öz saygılı olduğunu ve Tanrı'ya inanmadığını da biliyordu. Sonunda umutsuzluk içinde yalnızca ölümden korktuğu için yaşayabilir mi insan? Onu şu anda hayata bağlayan tek şey bu korku diye düşündü. Güneş artık batıyordu. Sonya pencerenin önünde durmuş, üzgün üzgün dışarıyı seyrediyordu. Baktığı yerden bitişik evin badanasız duvarından başka bir şey görünmüyordu. Tam mutsuz delikanlının intihar ettiğine kesinlikle inanç getirdiği sırada kapı açıldı ve içeri Raskolnikov girdi. Sonya'nın göğsünden sevinçli bir çığlık koptu. Ama Raskolnikov'un yüzüne dikkatle bakınca birden sapsarı kesildi. "İşte böyle," dedi Raskolnikov gülümseyerek. "Haçların için geldim." "Sonya, kendin söylemiştin bir dört yol ağzına gitmemi. Ne oldu? Şimdi iş ciddiye binince korktun mu?" Sonya ona şaşkınlıkla bakıyordu. Raskolnikov'un sözleri, sesinin tonu ona bir tuhaf gelmişti. Bütün vücudundan soğuk bir ürperme geçer gibi oldu. Ama az sonra sözlerinin de sesinin tonunun da yapmacık olduğunu anladı. Raskolnikov doğrudan onun gözlerine bakmaktan kaçınıyormuş gibi karşıda köşede bir yerlere bakarak konuşuyordu. "Düşünüp taşındım Sonya ve böylesinin daha uygun olacağına karar verdim. Yalnız bir durum var burada ama neyse, anlatması uzun sürer. Zaten önemli de değil. Biliyor musun canımı sıkan ne? Bütün bir ahmaklar sürüsü, aşağılık bir takım insanlar gözlerini devire devire bana bir takım sorular soracaklar ve ben de bu sorulara cevap vermek zorunda kalacağım. Beni parmaklarıyla gösterecekler. Biliyor musun, Porfiri'ye gitmeyeceğim. Bıktım ondan. En iyisi dostum Porov'a gitmek. Kim bilir nasıl şaşıracaklar, ne büyük bir etki bırakacağım üzerlerinde. Ama soğukkanlı olmam gerek. Şu son sıralar aşırı sinirli oldum. İnanır mısın, az önce kız kardeşime beni son bir kez görmek için dönüp baktı diye neredeyse yumruk salladım. Nasıl hayvanlaştığımı anla artık. Nereden nereye geldim? Neyse, haçlar nerede? Kendinde değil gibiydi. Olduğu yerde duramıyor, dikkatini bir şey üzerine toplayamıyordu. Sözleri birbirini tutmuyor, oradan oraya atlıyordu. Elleri de hafifçe titriyordu. Sonya sessizce bir kutudan haçları çıkardı. Biri serbiden, biri bakırdan da haçların kendi üzerinde ve Raskolnikov üzerinde sessizce haç çıkardı. Servi ağacından olan haçı Raskolnikov'un boynuna taktı. "Benim için de çarmıha gerilişin simgesi olacak bu haç. Şimdiye dek çektiğim acılar azdı sanki. Servi ağacından olan halk için, bakırdan olanıysa Lizaveta gibiler için. Demek kendine onu alıyorsun. Göster bakayım. Demek o sırada da bu vardı üzerinde. Buna benzer iki şey daha görmüştüm sanırım. Gümüş bir haçla bir tasvir. Koca karının göğsüne fırlatıp atmıştım. Oysa şimdi benim asıl onları taşımam gerek. Neler söyleyip duruyorum ben böyle. Asıl işimi unutuyorum. Nedense çok dalgınım. Buraya gelmemin nedeni Sonya, sana haber vermek için, bilesin diye. Hepsi bu kadar. Yalnız bunun için gelmiştim. Ben daha fazla bir şeyler söyleyeceğimi sanıyordum. Gitmemi sen istemiştin. İşte ben de gidiyorum. Ben hapiste yatacağım. Senin isteğin de yerine gelecek. Ne ağlıyorsun? Sen de mi? Yeter artık Sonya, kes. Ah, nasıl da ağır geliyor bütün bunlar bana. Ama yine de içinde bir şeyler kımıldadığını duydu. Sonya'ya baktıkça yüreği sızlıyordu. Ne bu diye düşündü kendi kendine. Ne oluyor bu kıza? Ben nesi oluyorum ki onun? Ne diye ağlıyor? Annem mi, Dünya mı ki bana kol kanat geriyor? Sonya ürkek ürkek hat çıkar. Hiç olmazsa bir kez dua et diye yalvardı. Sesi titriyordu. Peki, tabii. Hem de ne kadar istersen Sonya. Yüreğimin derinliklerinden koparak üstelik. Oysa bambaşka bir şey söylemek niyetindeydi. Üst üste birkaç kez hat çıkardı. Sonya şalını alıp başını örttü. Bu Marmeladov'un aile yadigarı diye sözünü ettiği şu yeşil drap şalın başkası değildi. Raskolnikov'un aklından bunlar geçti ama bir şey sormadı. Gerçekten çok dalgın ve bayağı telaşlı olduğunu kendisi de fark etmeye başlamıştı. Bu durum onu korkuttu. Sonya'nın da kendisiyle birlikte gelmeye hazırlandığını görünce iyice şaşırdı. Ne oluyorsun diye bağırdı öfkeyle. Nereye böyle? Sen burada kalacaksın. Ben tek başıma gideceğim. Ürkek adımlarla kapıya doğru yürüdü. Tam çıkarken mahiyetiyle birlikte gelmiş mi dedirteceksin diye homurdandı. Sonya odanın ortasında kala kaldı. Bir tek ayrılık sözü bile söylemeden çıkıp gitti Raskolnikov. Sanki Sonya'yı unutmuştu. Yakıcı bir kuşku kabarıyordu ruhunda. Bütün bunlar böyle mi olacaktı diye düşündü merdivenlerden inerken. Her şeyi değiştirmek, düzeltmek ve gitmemek mümkün değil mi? Ama yine de gidiyordu. Birden kendi kendisine sorular sormasının artık hiçbir önemi olmadığını hissetmişti. Sokağa çıkınca Sonya'yla vedalaşmadığını, bağırışından kızcağızın kımıldamaya bile cesaret edemeyerek odanın ortasında yeşil şalıyla kala kaldığını hatırladı ve bir an duraladı. Tam bu sırada sanki onu kesin olarak yıkmak için bu anı bekliyormuşçasına kafasına bir düşüncenin saldırdığını hissetti. Şimdi niçin? Niçin uğradım ben bu kıza? Kendisine iş için dedim. İyi ama ne işi için? İş falan yok ki ortada. Gidiyorum demek için mi geldim yoksa? Pek gerekiyordu sanki bu. Yoksa seviyor muyum onu? Hayır, hayır değil mi? Daha demin bir köpek gibi kovmadı mı kendisini? Yoksa onun haşları mı gerekti bana? Ah, nasıl alçalmışım ben. Ama hayır, onun gözyaşları gerekti bana. Nasıl korktuğunu, yüreğinin nasıl parça parça olduğunu görmem gerekti. Bir şeylere tutunmam, gidişimi biraz olsun geciktirmem, bir insana bakmam gerekti. Kendi üzerime bunca umutlar beslemeye, bunca hayaller kurmaya cesaret ettim bir de. Oysa sefil, beş para etmez, aşağılık. Aşağılık bir adamım ben. Kanal boyunca yürüyordu ve gideceği yer buradan uzak değildi. Ama köprüye varınca durakladı. Ve birden köprüye sapıp saman pazarına doğru yürümeye başladı. Gözlerini dört bir yana çeviriyor, tutkuyla doymamacasına bakınıyordu çevresine. Ama her şey sanki gözleri önünden kayıp gidiyordu. Dikkatini bir şey üzerinde toplayamıyordu. Bir hafta sonra, bir ay sonra beni bir hapishane arabası içinde bu köprüden geçirip götürecekler diye düşündü. Acaba bu kanala nasıl bakacağım o zaman? Şimdi böyle düşündüğümü hatırlayacak mıyım? Örneğin şu tabelayı. O zaman nasıl okuyacağım? Ortaklık yazıyor burada. Şu A'yı, A harfini unutmamalı. Bir ay sonra yine bakmalıyım bu A'ya. Ama o zaman da şimdi gördüğüm gibi mi göreceğim? Ya neler düşüneceğim? Neler duyacağım? Aman Tanrım, şu düşündüğüm, kaygılandığım şeye bak. Ne bayağı şeyler düşünüyorum böyle. Ama bunların da kendine özgü, ilginç bir yanı yok değil doğrusu. Neler düşünüyorum, çocuklaşıyorum. Kendi kendime yalancı pehlivanlık yapıyorum. İyi ama kendimden utanacak ne var sanki? Tüh. Nasıl da itişip kakışıyorlar. İşte şu şişko beni iten. Herhalde bir Alman. Kim ittiğini biliyor mu acaba? Şu kadın da kucağında çocukla dileniyor. Beni kendisinden daha mutlu sayması çok ilginç doğrusu. Sırf komiklik olsun diye bir sadaka vermedi şuna. Ah, bir 5 kapiklik. Nereden girmiş bu cebime? Al, al bakalım analık. Dilenci kadın ağlamaklı bir sesle Tanrı seni korusun dedi. Artık saman pazarındaydı. Kalabalık, itişip kakışma hiç hoşuna gitmediği halde bilhassa en kalabalık yerlere doğru yürüyordu. Yalnız kalabilmek için varını yoğunu verebilirdi. Ama bir dakika bile yalnız kalamayacağını hissediyordu. Kalabalık içinde bir sarhoş gördü. Adam boyuna dans etmeye çalışıyor ama bir türlü ayakta duramıyor ve ayağı her kalkışında yeniden yere yıkılıyordu. Etrafını sarmışlardı. Raskolnikov kalabalığı yararak öne geçti. Sarhoşu birkaç dakika seyretti. Sonra kısa, kesik kahkahalarla gülmeye başladı. Bir dakika sonra sarhoşu unutmuştu bile. Bakıyor ama görmüyordu. Sonunda oradan ayrıldı. Az önce nerede bulunduğunu sorsalar söyleyemezdi. Ama tam saman pazarı alanının ortasına geldiğinde birden içinde bir şeyler duydu. Ruhuyla, bedeniyle tüm varlığını bir duygu sarmıştı. Birden Sonya'nın sözlerini hatırladı. Bir 4 yol ağzına git, insanları selamla, yere kapan, toprağa öp, çünkü sen ona karşı da suç işledin. Ve bütün dünyaya karşı ben katilim diye bağır. Birden bütün vücudunun tir tir titrediğini duydu. Şu son günlerde, bilhassa da son birkaç saattir öylesine umarsızdı, öylesine derin acılarla sarsılmıştı ki içinde duyduğu bu yepyeni, katışıksız, dolu dolu duyguya 4 elle sarıldı. Bir nöbet gelir gibi birdenbire duymuştu içinde bu duyguyu. Önce ruhunda bir kıvılcım çakmış, sonra bütün varlığını sarmıştı. Birden içinde bir yumuşama, bir hafifleme duydu. Gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Olduğu yere çöktü. Alanın tam ortasındaydı. Yere kapanıp çamurlu toprağı büyük bir tatlı mutlulukla öptü. Of, amma kafayı çekmiş ha diye söylendi hemen yanı başında duran bir delikanlı. Gülüşmeler oldu. Çakır keyif bir adam, Kudüs'e gidiyor bu kardeşler dedi. Çoluk çocuğuyla, yurduyla vedalaşıyor. Bütün dünyayı selamlıyor. Başkent Petersburg'un topraklarını öpüyor. Çok da gençmiş. Ve soylu bir aileden. Bu zamanda kim soylu, kim değil belli mi ki? Bütün bu sesler, konuşmalar, Raskolnikov'u söylemeye hazırlandığı sözleri söylemekten alıkoyuyordu. Ben öldürdüm. Sözleri donup kalmış gibiydi dudaklar arasında. Ama yine de bütün bu çığlıklara sessizce katlandı, hiçbir yere bakmaksızın doğruca karakola giden yola saptı. Yolda bir ara hayal gibi bir şeyin gözünün önünden kayar gibi olduğunu gördü ama buna şaşırmadı. O da bunun böyle olması gerektiğini seziyordu. Saman pazarında yere ikinci kapanışı sırasında sol yanında kendisinden 50 adım kadar ötede Sonya'yı görmüştü. Tahta barakalardan birinin ardına gizlenmiş ona bakıyordu. Demek ki acılı yürüyüşü boyunca hep peşinden gelmişti. Raskolnikov birden yazgısı kendisini nereye sürüklerse sürüklesin Sonya'nın hiç ayrılmamacasına peşinden geleceğini anladı. Dünyanın öteki ucuna da gitse ardından gelecekti. İçi bir tuhaf oldu. Ama işte o uğursuz yere gelmişti artık. Oldukça kararlı, kendine güvenen adımlarla girdi avluya. 3. kata çıkması gerekiyordu. Hele bir çıkalım bakalım diye düşündü. O uğursuz anın henüz gelmediğini, bunun buna daha çok zaman olduğunu, bu arada pek çok şeyi yeniden düşünebileceğini sanıyordu. Merdivenlerde yine aynı yumurta kabukları, aynı çöpler vardı. Evlerin kapıları yine ardına kadar açıktı ve mutfaklardan yine kömür kokusuna karışmış pis bir takım kokular geliyordu. Raskolnikov o zamandan beri hiç gelmemişti buraya. Bacakları uyuşmuş gibiydi. Bükülü bükülü veriyordu. Ama o yine de çıkmaya devam ediyordu. Bir ara soluk almak, kendine bir çekidüzen vermek ve içeri insan gibi girmek için durdu. Sonra bu davranışına bir anlam veremedi. Ama niçin diye düşün. Neden? Madem ki bu acı ilacı içmem gerekiyor, öyleyse ne fark eder? Ne kadar iğrenç olursa o kadar iyi. Bu sırada İlya Petrovich Porov'un yüzü canlanmıştı gözünün önünde. İyi ama neden ille de ona gitmeliyim? Bir başkası olmaz mı? Nikodimfomiç örneğin. Dönsem ve doğruca Nikodimfomiç'in evine gitsem. Hiç değilse bir ev havası içinde teslim olmuş olurdum. Ama hayır, hayır. Poroha, poroha. Madem içeceğim bu acı ilacı, bari bir dikişte bitireyim. Büronun kapısını açarken kendinde değil gibiydi. Bütün vücudu buz gibi olmuştu. Bu kez kalabalık değildi içerisi. Halktan bir adamla bir kapıcıdan başka kimseler yoktu. Orada bir bölmenin ardında duran nöbetçi gözlerini kaldırıp kendisine bakmamıştı bile. Raskolnikov bitişik odaya geçti. Belki de hala konuşmayabilirim diye bir düşünce parlayıp söndü kafasında. Üzerinde sivil bir ceket bulunan yazıcılardan biri masa başında bir şeyler yazmaya hazırlanıyordu. Köşede bir başka yazıcı daha vardı. Zamyotov görünürlerde yoktu. Tabii Nikodim Fomiç de yoktu. Raskolnikov masa başındaki yazıcıya dönerek "Kimse yok mu?" diye sordu. "Kimi istemiştiniz?" Raskolnikov birden bildik bir sesle irkildi. "Vay vay vay. Hani şu masalda denildiği gibi ne duydum ne de gördüm ama onu Rus ruhundan bildim. Nasıldı unutmuşum. Saygılar sunarım efendim." Raskolnikov titredi. Karşısında Porov duruyordu. Birden yandaki üçüncü odadan çıkıvermişti. Kaderin ta kendisi diye düşündü Raskolnikov. "Neden burada bu? Bize mi geldiniz? Nasıl bir iş için?" diye sordu İlya Petrovic. Son derece keyifli, hatta hafifçe de heyecanlı gibiydi. "Eğer iş için geldiyseniz erken teşrif etmişsiniz. Ben de bir rastlantı sonucu buradayım. Ama yine de yardım edebileceğim bir şey varsa itiraf ederim ki size..." "Bağışlayın, adınız nasıldı?"
"Raskolnikov."
"Ha evet, Raskolnikov. Sakın unutmuş olduğumu sanmayın. Beni o tür kişilerden bilmenizi istemem. Rodion Rodionic. Böyleydi galiba.
Rodion Romanovic."
"Ha evet evet. Rodion Romanovic. Ben de aslında böyle diyecektim. Ağzımdan yanlış çıktı. Hatta size kaç kere sordum. İtiraf ederim ki size o gün öyle davrandığımız için çok çok üzgünüm. Daha sonra söylediler. Öğrendim ki bir edebiyatçı, hatta bir bilginsiniz. Yani bu alanda ilk adımlarınızı atıyormuşsunuz. Tanrım, meslek hayatının ilk adımlarını atarken orijinal bir şeyler yapmayan edebiyatçı ve bilgin olur mu hiç? Ben de, karım da edebiyata bayılırız. Hele karım. Bir tutkudur onda edebiyat. Edebiyat ve sanat. İnsan soylu olmaya görsün. Gerisi yetenekle, bilgiyle, akılla, dehayla kendiliğinden geliyor. Şapka örneğin. Ne demektir şapka? Ben gidip şapkayı Zimmermann'dan satın alabilirim, değil mi? Ama ya şapkanın altında duran şeyi? İşte onu hiçbir yerden satın alamam. Ne yalan söyleyeyim. Gelip size açıklamada bulunmak bile istemiştim ama sonra düşündüm ki siz belki de... Ah, hala ziyaretinizin nedenini sormuş değilim. Gerçekten bir yardımım dokunursa söyleyin. Duyduğuma göre yakınlarınız gelmiş.
Evet, annemle kız kardeşim.
Kız kardeşinizi görmek şeref ve mutluluğuna erdim. Güzel. Kültürlü bir hanımefendi. Doğrusu sizinle o gün sinirli konuştuğumuza çok hayıflandım. Tuhaf bir olaydı. O gün bayıldığınız için sizden kuşkulanmıştık ama daha sonra olay çok parlak bir biçimde çözümlendi. Yobazlık ve fanatizm. Öfkenizi anlıyorum. Yoksa ailenizin gelişiyle ilgili olarak evinizi mi değiştiriyorsunuz?
Hayır. Ben öylece şey için, Zamyotov'u burada bulacağımı sanıyordum.
Ha evet, öyle ya. Onunla dost olduğunuzu söylemişlerdi. Yok Zamyotov, geç kaldınız. Zamyotov bizi kendisinden yoksun bıraktı. Dünden beri karakolumuzda değil. Başka bir yere geçti. Hatta giderken de herkesle hem de pek kaba bir biçimde kavga etti. Aklı havada bir çocuk. Oysa bir ara epey umut vermişti. Hadi bakalım. Şimdi siz gelin de bizim parlak bir gençliğimiz olduğundan söz edin. Sözde bir sınav verecekmiş ama sanıyorum bize hava atmak için söylüyor bunu. Sınav falan vereceği yok. Size ya da arkadaşınız Razumihin'e benzeyen birisi değil o. Sizin işiniz bilim. Hiçbir başarısızlık sizi yıldıramaz. Sizin için hayatın bütün güzellikleri bir nihilesttir. Bir hiçtir. Siz bir çilekeş hayatı yaşıyorsunuz, tıpkı bir keşiş gibi. Kabuğunuza çekilmişsiniz. Elinizde kitap, kulağınızın ardında kalem, bilimsel araştırmalar yapıyorsunuz. Sizin ruhunuza dinginlik veren şey bu. Ben de bir parça sizin gibiyimdir. Livingstone'un kitabını okudunuz mu?
Hayır.
Ben okudum. Bu sıralar nihilistler iyice çoğaldı ama bunda anlaşılmaz bir yan yok. Hangi zamanda yaşıyoruz? Öte yandan size sormak isterim. Herhalde nihilist değilsiniz. Açık, apaçık söyleyin bana.
Hayır.
Biliyor musunuz, benimle açıkça hiç sıkılmadan konuşabilirsiniz. İş başka, dostluk başka diyeceğim sandınız, değil mi? Ama bilemediniz. Dostluk değil, yurttaşlık ve insanlık duygusu, insan ve tanrı sevgisi başka. Ben görevi başında resmi bir insan olabilirim ama kendimi her zaman bir insan, bir yurttaş olarak hissetmek ve bu konuda kendime hesap vermek zorundayım. Demin Zamyatov'dan söz ettiniz, değil mi? Uygunsuz yerlerde bir kadeh şampanya ya da don şarabı içip Fransız usulü skandallar çıkaran bir adamdır o.
Böyle bir adamdır işte sizin Zamyotov'unuz. Bana gelince ne bileyim, yurduna bağlılık ve yüce bir takım duygularla yanıp tutuşan bir insan olabilirim. Üstelik bir önemim, yüksek bir mevkiyim, toplum içinde bir yerim var. Evliyim, çocuklarım var, bir insanın, bir yurttaşın yapmak zorunda olduğu şeyleri yapıyorum. Sormama izin verin. Ya Zamyotov kimdir? Sizi eğitimin soylulaştırdığı bir insan olarak görüyor ve öyle davranıyorum. Bilmem farkında mısınız, şu ebanımlar da iyice çoğalmaya başladılar. Raskolnikov sorar gibi kaşlarını kaldırdı. Az önce yemek masasından kalktığı anlaşılan Ilya Petrovic'in sözleri kulağına anlamsız, bomboş sesler olarak geliyordu. Ama yine de adamın söylediklerinden bir kısmını az da olsa anlamıştı. Soran gözlerle Porokh'a bakıyor ve bütün bunların nasıl sona ereceğini merak ediyordu. Ilya Petrovic konuşmayı çok seviyordu. Şu kesik saçlı kızlar var ya, onlardan söz ediyorum diye sürdürdü sözlerini. Bu ebanım adını taktım onlara ve bu yakıştırmamı da doğrusu çok uygun buluyorum. Tıp fakültesine gidiyor ve anatomi öğreniyorlar. Söyleyin Tanrı aşkına, hastalanacak olsam hiç bu kızları çağırır mıyım kendime baktırmak için? Esprisi çok hoşuna giden Ilya Petrovic kahkahalarla gülmeye başladı. Hadi diyelim bu durum bilgiye olan sonsuz susuzluktan kaynaklanıyor. Bilgilendin, dursan orada. Niçin bu bilgiyi kötüye kullanıyorsun? Niçin soylu kişileri aşağılıyorsun? Tıpkı şu alçak Zamyotov'un yaptığı gibi. Sorarım size. Niçin hakaret etti bu adam bana? Bu sıralarda da kendini öldüren öldürene. Öyle yaygınlaştı ki intiharlar, aklınız durur. Paralarını son kuruşlarına kadar yiyip bitiriyorlar. Sonra da kendi işlerini bitiriyorlar. Genç kızlar, çocuklar, yaşlılar. Bu sabah da yeni bir olay bildirdiler. Petersburg'a yeni gelmiş bir beyefendi. Nil Pavlich, hey Nil Pavlich, az önce bildirdikleri hani şu Petersburg kayada kafasına bir kurşun sıkan centilmenin adı neydi? Öteki odadan kısık, ilgisiz bir ses duyuldu. Svigrigailov. Raskolnikov titredi. Svigrigailov mu? Diye bağırdı. Svigrigailov kendini mi vurmuş? Tanıyor musunuz yoksa onu? Evet tanırım. Yeni gelmişti Petersburg'a. Evet yeni gelmiş. Karısını kaybetmiş. Dolu dizgin eğlence hayatı yaşayan uçarı bir adammış ve işte beynine bir kurşun sıkıvermiş. Üstelik bunu öyle rezilce yapmış ki aklınız durur. Bu işi aklı başında olarak yaptığını, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını bildiren kısa bir de not bırakmış. Dediklerine göre para pul da varmış adamda. Siz nereden tanırdınız kendisini? Ben tanımam. Kız kardeşim evlerinde mürebbi olarak çalışmıştı. Demeyin. O zaman onun hakkında bize bir şeyler söyleyebilir misiniz? Böyle bir şey yapacağından kuşkulanmış mıydınız? Kendisini dün gördüm, şampanya içiyordu. Böyle bir şey yapacak gibi değildi. Ağır bir şeyin altında ezilmiş gibiydi Raskolnikov. Yine sarılır gibi oldunuz. Çok ağır bir havası var buranın. Evet diye kekeledi Raskolnikov. Gitmem gerek benim. Özür dilerim, rahatsız ettim. Yo, rica ederim, nasıl isterseniz. Çok sevindirdiniz bizi. Ilya Petrovic bunları söylerken Raskolnikov'a elini de uzattı. Ben yalnızca Zamyotov'u görmek... Anlıyorum, anlıyorum. Bizi çok sevindirdiniz. Raskolnikov gülümsedi. Ben de çok sevindim. Hoşça kalın. Dışarı çıktı. Sallanıyordu. Ayakta olup olmadığının bile farkında değildi. Başı dönüyordu. Sağ eliyle duvara dayanarak basamaklardan inmeye başladı. Elinde dosya, yukarı çıkmakta olan bir kapıcının kendisini ittiğini, aşağı katta bir köpeğin ağlar gibi avladığını, kadının birinin bağırarak köpeğe bir oklava fırlattığını belli belirsiz fark etti. Aşağı indi. Avluda kapıya yakın bir yerde Sonya duruyordu. Ölü gibiydi. Yüzü bembeyaz, yabanıl bakışlarla onu süzüyordu. Raskolnikov gidip tam onun önünde durdu. Kızın yüzünde hastalıklı, umutsuz, acılı bir şeyler belirdi. Ellerini çırptı. Raskolnikov'un dudakları şaşkın, umutsuz bir gülümsemeyle kıvrıldı. Bir an öylece durdu, gülümsedi. Sonra dönüp yeniden büroya çıkan basamakları tırmanmaya başladı. Ilya Petrovic oturmuş bir takım kağıtları karıştırıyordu. ''Aa, siz misiniz? Ne oldu? Bir şey mi unuttunuz?'' ''Ama neyiniz var sizin?'' Raskolnikov dudakları bembeyaz, bakışları hareketsiz, donuk, hiçbir şey söylemeden ona yaklaştı. Masanın önüne gelince bir eliyle masaya dayandı. Bir şeyler söylemek istiyor ama söyleyemiyordu. Anlaşılmaz kopuk kopuk bir takım sesler çıkıyordu ağzından. ''İyi değilsiniz siz, bir sandalye getirin, oturun.'' ''Oturun şu sandalyeye, su getirin.'' Raskolnikov kendini sandalyeye bıraktı. Ama gözlerini müthiş bir şaşkınlık içinde olan Ilya Petrovic'ten ayırmıyordu. İkisi bir dakika kadar birbirine bakıp öylece durdular. Su getirdiler.
ben diye başladı Raskolnikov. Suyunuz için. Raskolnikov eliyle bardağı itti ve ağır ağır, dura dura ama açık ve anlaşılır bir sesle koca karıyla kız kardeşi Lizaveta'yı baltayla öldüren ve soyan benim dedi. İlya Petrovic ağzını açtı ve öylece kaldı. Dört yandan koşup geldiler. Raskolnikov sözlerini tekrarladı. 38. bölümün sonu.